Ayrım 4.
Ailede bütün çocuklar bu ikisinin eğitimi ve koruması altında yetişirdi. Anasını saymayıp bacısından, dadısından, süt ninesinden çekinen çocuklar, hatta gençler vardı. Hem de pek çoktu. İşte size kısaca yaşam ve geçimlerini bildirdiğim bu kara soy bugün tükenmektedir. Arap kadınlar yılın bir günü, sanırım Mayıs'ın bir günü, bayrama benzer bir tören yapıyorlardı. Belki çocuk yaşta Türkiye'ye getirildikleri ana yurtları Afrika ülkelerinin dinsel geleneksel törenleriydi bu. Kent dışında bir yerde yapıyorlar bu işi. İstanbullu kadınlar da o gün yemekler yapıp Karadelili kadınlar ilkel gösterilerini seyre gidiyorlardı. Sünnetimde bana deve biçim hokka hediye eden kadınla annem de gidecekler Karadelili kadınların dinsel geleneksel törenine. Babam izin verdi. Annem babamın müsaadesi olmadan sokak kapısına dışına çıkamazdı. Annem çok iyi bilir. Babamın huyudur. İzin verdi ama yine de bunu burnundan fitil fitil getirecek. Nereleriydi o gittiğimiz yerler? Böyle geniş çayırlık, ağaçlık, bayırlık bir yer. Bir dolu, bir dolu, bir dolu zenci kadınlar. Ortada öbek öbek toplanıp şaşırası sesler çıkararak dönmeye tepinmeye başladılar. Zıplayıp döndükçe, dönüp tepindikçe kendilerinden geçtiler. Çığlıklar atmaya başladılar. Onların bu coşup kendinden geçme hallerine babaları tuttu denirdi. İnatla direnip ağlayan çocuklar için söyleyen babası tuttu deyimi o olaydan çıkmıştır. Sonra trans haline gelip ağızları köpürerek lululu sesleri çıkararak her biri ayrı ayrı bir yerlere dağıldılar. Bir ağaç gölgesinde çayırda oturup dolma, kaynamış yumurta, irmik helvası yediğimizi anımsıyorum. Annem diken üstündeydi. Başına gelecekleri bilirmiş gibi tedirgindi. Hiç içine sinmemişti. İkide bir, kalksak artık, gitsek eve, geç kaldık, diyordu. İkindiye doğru zenci kadınlar ellerinde dallar, kökler, otlarla dingin ve suskun bir halde döndüler kırlardan, tepelerden. Dağlardan getirdikleri bu şeyler çayırda yakılıp sütüler yapıldı. O kökler, dallar, otlar ilaç olarak satın alındı. Sonra döndük eve. Akşam ezanı okunurken biz evin kapısından içeri giriyorduk. Annemin suçu akşam ezanı okunmadan önce evde bulunmamasıydı. Bir kadın akşam ezanını sokakta duyamazdı. Babam annemi döverken müezzin daha ezanı bitirmemiş bağırıyordu. Hayyâle felâh, hayyâle felâh. Türkçesi şu demek: haydi mutluluğa, haydi kurtuluşa. Minarelerden haydi mutluluğa, haydi kurtuluşa çağrıları yükselirken babamın dövdüğü annem de ağlıyordu. Kan, kan, kan. Annemi hastaneye kaldırdılar. Söz olarak bana söylenmeyenin ne olduğunu sezinledim. Gebe olan annem dayaktan sonra çocuğunu düşürmüştü. İkinci dayak olayı çok çok daha acı. Müslüman kadının saçının tek telini kocasından, babasından, kardeşinden başka hiçbir erkek göremez. Elinin bilekten bir parmak yukarısı da öyle. Bileğini, saçının tek telini bir yabancı erkek görürse, o kadın kocasından boş düşer. Yani evli sayılmaz. Kocasından boşanmış olur. Annem her şeyiyle her bakımdan güzel kadındı. Çok güzel. Sesi, yüzü, huyu, söyleşmesi, her şeyi. Yalnız boyu kısaydı. Babam eşi bulunmaz, iyi yürekli, merhametli ama çok kızgın, hiddetli, coşkun, çok da kıskanç, çok da gerici bir adamdı. Bütün yaşamında takvimin 200 yıl gerisini yaşadı. Anneme yaptığı her kötü davranıştan sonra büyük pişmanlık duyar ama bunu da açığa vurmayı kendine yediremezdi. Annemi sonsuz, aşırı seviyordu. Annem kara bir çarşaf içince sokağa çıkardı. Sık dokulu kara peçesini hiç kaldırmazdı yüzünden. Babamla birlikte sokağa çıkarlarsa, ki pek seyrek olurdu, yan yana yürümezlerdi. Babam iki eli arkasında, bastonu da dirseğinde asılı, ya arkasında bağlı iki eli arasında hızlı hızlı önden gider, annem onu arkadan izlerdi. Annem yemeni oyası işlediği renkli iplik kukalarından alacak. Pazar girişindeki dükkanlardan birine girdi. Beni elimden tutuyor. Babam da arkamızda. Tuhafiyeci ya Rum ya Yahudi. Annem istediği şeyi söyledi. Satıcı cam mekandaki kukaları gösterdi. Dükkanın içi loş. Annem eğildi. Sık dokulu peçe altından iyice göremediği için eliyle peçesini aralayıp öyle baktı cam altındaki kukalara. İşte annemin ikinci büyük suçu da bu. Nasıl bir yabancı erkeğin yanında peçesini açar? Hem de Müslüman olmayan bir yabancının yanında. Oysa annem peçesini eliyle aralayıp eğilmiş, kukaya bakmıştı. İşte bu suçu yüzünden annemi dövdü babam. Büyük bir kaşif. Kiracısı olduğumuz odanın sokağa bakan iki penceresi var. Bozuk kaldırımlı sokaktan çok dar olduğu için at arabası geçemez. Otomobil o dolaylara hiç girmemiş o zamanlar. Kaldırımın kıyısı boklu dere. Derenin bir yanı karşı bostanın paslı tenekeleriyle kaplı bir tahta perde. Akşamüstleri sedire oturur, pencereden bakar, babamı beklerdim. Benim için günün en güzel zamanı. Nasıl önemsiz, değersiz bir zaman. Bir yaşama süresi. Ama en ince ayrıntılarıyla kafamda. Pencere camının dışında kafes var. Bu kafes hiç açılmaz. Kavşamış, eskilikten rengi esmerleşmiş, damarları lif lif çıkmış pencere tahtasına çenemi dayıyorum. Kafesin arkasından gökyüzüne bakıyorum. Kafesin arkasından seyrettiğim her şey, kafesin eşkenar dörtgen çerçeveleri içinde dilim dilim görünüyor. Her akşam bu saatte bulut bulut kargalar gökte döne döne çığırışıp yuvalarına giderler. Kargaların o düzenli uçuşlarına şaşar kalırım. Gökyüzünün kızıllığı gittikçe küf rengine dönüşür. O saatlerde ben hep aynı şeyleri düşünürüm. Çok önemli bir iş yapmak, bir keşifte bulunmak. Ama keşifler konusunda öyle bilgisizim ki hiçbir şey bilmiyorum. Toprağa kazsam diyorum kendi kendime, sonra o çukurun içinde ocak yaksam, ocağın üstüne bir tencere yemeği koyup toprağı örtüp çukuru kapasam. Kim bilir ne olur, nasıl bir şey olur. Çenem pencerenin iç tahtasına dayalı. Çenemi tahtaya bastırıp dalga geçmek çok hoşuma gidiyor. Kafesin arkasından gökyüzünü dilim dilim görüyorum. Kargalar gaklayarak döne dönüşe yuvalarına gidiyorlar. 1000 tencere yemek ne olur toprağın altında? Ateş de yanar boyuna. Hiç kimsenin aklına gelmemiştir böyle bir şey. Gelse denerlerdi elbet. Yemek kaynar, kaynar, sonra açarım bir çukur yine. Ama çok derin. Çok. Kim bilir ne vardı bu yerin altında. Derinlere inerim iyice. Bizim 5 numaralı gaz lambası var ya. Yakarım lambayı, kazdığım çukurun ta dibine bırakırım. Sonra üstüne de bir kapak koyarım ki lambanın şişesi kırılmasın, lamba sönmesin. Yanan lambanın üstünü bir tahta kapakla örttükten sonra çukurdan çıkan toprakları dökerim üstüne. Çukuru örterim. İçeride lamba yanar boyuna, gazı bitene dek. Ama ne olur acaba? Belkisi var mı? Kesinlikle patlar yerin altında. Çok şaşırılası şeyler olur. Bir büyüsem ben neler yapacağım, ne buluşlarım olacak. Böyle şeyler büyüklerin aklına gelmiyor hiç. Büyükler çok ciddi. Sabah işlerine gidip akşam evlerine dönüyorlar. Yiyorlar, içiyorlar, konuşuyorlar. Kavga ediyorlar. Ama benim tasarladıklarımı düşünmüyorlar ki. Çenem pencere çerçevesinin iç tahtasına dayalı. Tahta eskimiş, esmerleşmiş. Damarları iplik iplik dışarı fırlamış. Tahtanın fırlak, sert damarları üstüne çenemi bastırıp oynatarak kafes dilimlerinin arkasından kargalı gökyüzünü seyrederken dalga geçmek. Yeni yeni buluşlar, buluşlar. Çat çat çat. Bu babamın kapı çalışı. Belli, sert, kızgın kapı çalış. Kapı tokmağı 3 kez kızıyor. Çat çat çat. Koşup kapıyı açıyorum. Babam kızgındır ama. Durup dururken değil. Evden çıkarken de güler yüzlüdür. Eve girerken de. Ben kapıyı açacağım. Annem karşılayıp babamın elindekileri alacak güler yüzle. Babam beni öpecek önce. Annemi de öpecek. Ama onu odada öpecek. Odada. Bunu kimseye söyleyemem. Söylenmezmiş başkalarına. Ayıp olduğunu öğrendim. Vona'nın Annaç köyünden. Annem, Ordu ilinin eskiden Vona denilen Perşembe ilçesinin Annaç köyünden. Vona Yunanca bir kelimedir. Gona gibi okunur. Burun demek. Çünkü Perşembe iki burun arasında eşsiz güzellikte bir koydur. Büyük babam Mehmet, muvazzaf askerliğine gittikten 2 ay sonra annem doğmuş. 1900 olacak. Ya 2 yıl önce ya 1 yıl sonra. 4 yıl büyük babamdan ne haber ne mektup gelmiş. 4 yıl sonra kendisi gelmiş Annaç köyüne. Gelmiş ki 3,5 yaşında bir kızı var. Hanife adında. Hanifesini ilk görüyor. Ama çok zaman kalamıyor köyde. Bir süre sonra büyük babamı ihtiyat askeri olarak alıp götürüyorlar. İhtiyat askerlikten köye dönüşünde Hanife 5,5 yaşındadır. Annemin annesi ikinci çocuğuna gebe kalınca işe güce koşamaz, dağa davara bakamaz, odun kesemez, mısır tarlasını çapalayamaz, pazara gidemez oluyor. Pazara gitmek ne demek bilir misiniz? 1959'da oralara gittiğimde öğrendim. Annaç köyünün kadınları dağdan odun kesip yüklenecekler sırtlarına. Dağda, bayır bayır, tepe tepe, dere dere o engebeleri aşıp kese yoldan Ordu'ya varacaklar. Ordu pazarında sırtlarında getirdikleri odunları satıp çul, çaput, gaz, tuz alıp dönecekler köye yine o yollardan. Gittikleri yol ne kadar? Perşembe Ordu arasını biz 1959'da otobüsle 3 saatte gitmiştik. Anneannemin bir çocuğu 6 yaşında, bir çocuğu Mehmet'e. Bu yüzden dağdan odun kesip Ordu pazarına satmaya götüremiyor. Büyük babam yoksul mu yoksul? 4 yıl muvazzaf, 2 yılda ihtiyat askerlikten sonra tüm yoksul düşmüş. Kadın dediğin nedir ki? Tarla gibi, çapa gibi, nacak gibi, yük hayvanı gibi bir üretim aracı. Onlardan bir üstünlüğü işi kendiliğinden görmesi. Büyük babamın atı, arabası, danası, davarı, sığırı, sırtmacı yok ki. Bu yüzden iki çocuklu anneannemin üstüne bir daha evleniyor. Evlenmek zorunda kalıyor. Yeni gelin güllü yaman çıkıyor ki yaman. Güçlü, zorlu, becerikli bir gelin. İşleri çekip çeviriyor. İşleri çekip çevirince de sözü geçer oluyor. İki kuma arasında, aynı erkeğin iki karısına ya da birincisinin üstüne gelen ikinci eşe kuma denir. İster istemez çatışmalar, çekişmeler başlıyor. Büyük babam hangisinden yana olsun? İki çocuklu güzel karısından yana mı? Yoksa işleri çekip çeviren, her yana koşan, evin yönetimini eline alan becerikli karısından yana mı? Yoksulluk da iyiden iyiye batırıyor köyü. Eli tutan erkekler hep askerdi. Köye kıran girmiş. Kuru mısır ekmeğin değil, mısır koçanını bulana ne mutlu. Evde sözü geçen üvey ana Güllü, 6 yaşındaki Hanifeciyi eziyor da eziyor. Mısır püskürü saçı, 6 yaşındaki yalın ayak kız, koş o yana, koş bu yana, koş ineğin ardından, koş fındıklığa. Ama yaranamıyor yine. Hele üvey annenin de bir oğlu olunca Hanife eve fazla geliyor artık. Açlık, yokluk, yoksulluk bir yandan, ezilme bir yandan. Köylüler Hanife'ye acıyorlar. Evlatlık Hanife. Annaç köyünün yaşlılığından biri Ordu'ya gitmiş. Ordu'daki liman reisi Deniz Binbaşısı'nın bir evlatlık kız aradığını öğrenmiş. Şu güzel Hanifeciyi kurtarmalı. Köye dönünce büyük babama anlatıyor. Büyük babam Hanife'yi takıyor ardına. Yürü ha yürü. Mısır püskülü saçlı Hanife'nin ayakları çıplak. Yalın ayak kız babasının ardından dağ, tepe, bayır, çayır yürüyor. Varıyorlar Ordu'ya. Liman reisi Deniz Binbaşısı Salim Bey'e gösteriyorlar Hanife'yi. Salim Bey de karısı da bayılıyorlar güzel Hanife'ye. Kadın iyi yürekli, duygulu, gencecik bir İstanbul hanımefendisi. Süreyya Hanım. Hanife'den az küçük Edip adında bir oğulları var. Hanife'den bir yaş küçük olmalı. Belki iki yaş. Büyük babam dönüyor köye. Dönüyor ki yanında Hanife yok. Anneannem ağlıyor da ağlıyor. Hanifesiz kalmış. Ağlıyor. Kuma baskısı çekilir gibi değil artık. Hanifesinin nereye götürüldüğünü, kime verildiğini bildiği yok. Artık dayanamaz oluyor. Bir sabah kuşluk vakti alıyor Mehmet'teki çocuğu kucağına, köyden çıkıyor. Düşüyor yollara. Ta uzakta bir köy var. Şimdi Perşembe'de Amerikalıların radar istasyonu kurdukları yerin hemen yanındaki köy. Gidiyor o köye. O köyde bir akrabası var. Mehmet'teki çocuğuyla orada barınıyor. Bir daha kocasını hiç göremeyecektir. Mehmet'teki çocuğu ölüyor bakımsızlıktan. Anneannem o köyde bir daha evleniyor. Evlenip boşanmanın yasayla devletle bir ilişkisi yok. Köy imamı nikahı kıyar, koca da boşayıverir. Anneannemin birçok çocukları olacaktır ikinci kocasından. Hanife'nin acısı gittikçe büyük babamın içine işlemeye başlıyor. Ne diye verdi, nasıl verdi ellere güzel Hanife'yi? Bunca boğazın doyduğu yerde o da doyardı. Hiç değilse yarı aç yarı tok yaşar giderdi. Hanife'nin özlemine dayanamaz oluyor. 1959'da Annaç köyüne gidişimde annemin üvey annesini görmüştüm. 80'ini aşkın, beli bükük bir kadın. Şöyle anlattı bana. Oğlum ben annenin evlatlık verisini istemedim ki. Varıp çocuğu alalım dedim babasına. O da burada olur bizimle dedim. Anası bıraktı gittiyse gitsin dedim. Çocuğu alıp gelelim dedim. Gittik Ordu'ya ananı almaya. Gittik ama anan gelmedi bizimle. Dönüp kaçtı gene o eve. Girdi saklandı. Büyük babam Salim Bey'in evinin kapısını çalıyor. Vazgeçtim. Çocuğumu geri verin bana, diyor. Veriyorlar Hanife'yi. Babası tutup elinden Hanife'nin yürüyor. Hanife babasına küs, dargın. Ağzını açıp da bir şey söylemiyor. Hanife, Salim Bey'in evinde o zamana dek bilmediği yepyeni bir dünyaya kavuşmuştur. Yıkanmış, arınmış, giydirilmiş, saçında kordela, ayağında çorap, ayakkabı, üstünde entari. Yadırgadığı, küstüğü babasıyla birkaç yüz metre gittikten sonra ağlamaya başlıyor. Yine o köye dönecek, yine mısır tarlası kesekleri arasında yalın ayak dolaşacak, yine fındıkta çalışacak, yine sırtında küfe, yine üvey annesinin horlaması, azar, dayak. Birden kurtulup babasının elinden kaçıyor. Dönüp eve giriyor. Hayır, dönmeyecek köye. Madem ki onu attılar evden, el evine verdiler. Büyük babam Hanife'siz dönüyor köye. İki oğlu daha oluyor. Mehmet ile Yunus. Bu kez de müstahfaz askerliği deyip alıyorlar askeri. Kim bilir kaç yıl müstahfaz askerliği yapıyor. Savaş sırasında Gümüşhane dolaylarında belirsiz bir yerde şehit düşüyor. İki oğlu büyümüş, evlenmişler. Yani benim dayılarım. Ama Hanife adında bir kardeşleri olduğunu bilmezler. Yıllar sonra öğrenecekler. Deniz binbaşısı Salim Bey ordudan başka bir yere atanıyor. Oradan da Port Said Liman Reisi oluyor. Daha sonra İstanbul'da Heybeliada Bahriye Mektebi yani Deniz Lisesi müdürü oluyor. Annem de onlarla birlikte. Şebin Karahisar'ın Gölbek Kariyesi'nden Topal Osmanoğullarından Abdülaziz Efendi. Giresun'un bir Şebin Karahisar ilçesi vardır. Giresun'dan çok Sivas'a yakın. Şebin Karahisar'ın bir Gölbek köyü var. Araba işlemez, atla zor gidilir. Yayan 4-5 saat çeker ilçeye. Ama köylü ayağıyla bizim için bir günlük yol. Topal Osmanoğullarından Mehmet Efendi Gölve'nin hocası, imamı. Üçü erkek, üçü kız, altı çocuğu var. Sondan ikincisi babam Abdülaziz. Gölve toprağı verimsizdir, kısırdır. Bire dört bile zor verir. Gölveliler sağlamdır, zorludur, dayanıklıdır. Doğrudur, yurtlarına bağlıdır. Bir türlü ayrılmazlar bu yerlerden, verimsiz kıraç topraklardan. Erkekleri gurbetçidir. Küçük yaşta İstanbul'a gelirler. Çalışıp para kazanmak için kazandıklarını köydekilere gönderirler. Ne yapıp edip sonunda döneceklerdir Gölve'ye. Ölünce Gölve'nin kır kıraç, ağaçsız, verimsiz, bakımsız topraklarına gömüleceklerdir. Gölveliler İstanbul'da devlet dairelerinde, zengin köşklerinde bahçıvanlık yaparlar. Kapıcılık, hamallık ederler. Gölvelilerin çoğu İstanbul'un bebeğinde, Ortaköy'ünde iş bulur çalışırlar. Oralarda toplaşırlar. Abdülaziz'in büyük ağabeyisi Mustafa ile ortanca ağabeyisi Şaban İstanbul'dadır. Abdülaziz'i babası köyde okutmuş. Kur'an okumasını, biraz yazmasını öğretmiş ona. Abdülaziz 11 yaşındayken İstanbul'daki ağabeylerinin yanına gelir, iş bulup çalışmaya başlar. Ama kazandığı parayı ağabeyisi Şaban elinden alır. Şaban boylu boslu, inceden, yakışıklı, bıçkın, çapkın, hovarda bir delikanlı. Hem de kavgacı, hırçın, zorba. Bebek de korkarlar ondan. Vurduğu vurduk, kırdığı kırdık. Şarap da içer, rakı da içer. Abdülaziz'in elinden zorla alır paralarını. Abdülaziz, vermem, bu benim param, diyemez. Ağabeye söylenmez böyle söz. Büyüye saygı var, karşı gelinmez. Göle köyünden dedem Hoca Mehmet'in dedesi Türk Ali denilen biri. Atasoyumuzdan en eski bilinen bu, Türk Ali. Atasoyumuza Topal Osmanoğulları denildiği gibi Bardakçıoğulları da deniliyor. Zeytin denilen yemiş. Babam şu olayı sık sık anlatır gülerdi. Bizim oralarda zeytin, zeytinyağı yok. Adını bile bilmezdik. Bebekteki bakkallarda küfe içinde siyah, yuvarlak, parlak bir şeyler var. Alıp yiyenleri de görüyorum. Çok güzel, tatlı bir yemiş olmalı. Demek bizim Gölve'de, Şebin Karahisar'da yetişmeyen bir yemiş bu. İmreniyorum. Param olup da alsam bir okkasını bile yiyeceğim. Bir gün girdim bakkala. Bana şuradan yarım okka tartsana, dedim. Elimde kese kağıdı bebek iskelesine geldim. Denizin karşısında keyifle yiyeceğim. Bir de ağzıma attım ki aman acı, tuzlu, yenir gibi değil. Yarım kilo zeytini fırlattım denize. Ben babamı bilmez miyim hiç? Dedikleri doğrudur da o denize atmasına hiç inanmam. Atmamıştır denize. Atamaz. Kendimden bilirim. Ona çekmişim tıpkı. Tuzlu da olsa, acı da olsa, ne de olsa yemiştir. Para verdim diye. Yiyememişse yazık olmasın diye birisine vermiştir. Mısırlıların yalısı. Babam Abdülaziz Bebek'teki Mısırlıların yalısında çalışıyor. Mısırlı prensesler yaşarmış yalıda. Kadınların çoğu Türk asıllı. Küçük Abdülaziz cin gibi. Zeki, çalışkan, doğru, eli açık, güvenilir bir çocuk. Hemen göze giriyor. Dikkati çekiyor. Prenseslerden biri onu okutmak istiyor. Yalıdaki bir hoca bir süre okutuyor Abdülaziz'i. Abdülaziz Şaban Ağa'dan saklayabildiği paraları Gölbey'e giden hemşerileriyle babasına gönderiyor. Abdülaziz tutumlu ki olursa o kadar olsun. Babam aşırı bir özveriyle ailesine evine bağlıydı. Abdülaziz 16'sında bir delikanlı. Köyüne sılaya gidecek. Biriktirdiği altınlarını kemerine istif etmiş. Kemerinde altın koyacak özel yerler var. Hırsıza yan keseceğe karşı para saklanacak en güvenli yer beldeki kemer. Ama altınları ağabeyisi Şaban Ağa'dan korumak zor. Altıncıkları kemerinde, vereceği hediyeler elinde, döşeği yorganı denkte. Tophane rıhtımdan kayığa binip uzakta demirlemiş vapura gidecek. Tam kayığa binecekken Şaban Ağa kardeşini uğurlamaya gelmez mi? Kaç paran var Aziz? Büyüğe saygı var. Ağabeye yalan söylenmez. Abdülaziz söylüyor parasını. Babasına götürüp verecek. Nerede? Bakayım paralarına. Kemerimde. Göster hele. Ben de biraz veririm. Babama götürürsün. Kemerindeki altınları çıkarıyor. Ver bakayım onları bana. Şaban Ağa altınları cebe indirip yürüyor. Babam döşeğini, yorganını, dengini alıp kayıkla vapura çıkıyor. Ama yol parası bile yok. Hemşerilerinden yaşlı bir üzüntüsünü görüp ne yapacaktın oğlum o paraları? Diyor. Yıllarca çalışıp biriktirmiş, götürüp babasına verecek. Yaşlı hemşeri kaç altın olduğunu soruyor. Babam söylüyor. Adam çıkarıp o kadar altın veriyor. Sen sonra İstanbul'a dönüşünde çalışıp bana ödersin, diyor. Babam bu olayı sık sık anlatır. Her anlatışında duygulanır. Adamın bana verdiği bayram harçlığı değil, bir servetti. Eskiden işte böyle Müslümanlar vardı. İstanbul'a dönüşümde 2 yıl çalıştım da ancak ödedim, derdi. Abdülaziz dönüyor köye. Paraları veriyor babasına. Edekleri armağanlar dağıtıyor. Babasının hayır duasını alıyor. Koskoca adamdım. Bana kızardı da. Babanın duasını alacaksın, derdi. Baba duası al da sonra var ne halt edersen et. Böyle derdi ama bana hep dua ederdi. Babası köyden bir kızla evlendiriyor Abdülaziz'i.